Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'de Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'nin salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Mordat 1400 Hicri Kameri, 2 Muharrem 1443 ve Miladi 11 Ağustos 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Ahmet Erdem ile Kerbela Kıyamı üzerinde yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın kalıcılığının sırrı ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi aşının mümkün olan her şekilde halka sağlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i koronayı kontrol etmek için tüm kapasiteler kullanılmazsa mevcut durumdan çıkmak zor olacak dedi. İran'da 13. hükümetin önerdiği bakanların listesi meclise sunuldu. Amerikan ordu istihbaratı Kabil'in 90 gün içinde düşebileceğini öngörüyor. Ve Türkiye Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi yetkililere tavsiyesinde aşıların geniş bir yelpazede sağlanması konusuna vurgu yaparken, aşılar ister ithal ister yerli üretim olsun mümkün olan her şekilde sağlanmalı ve halka sunulmalıdır dedi. Bu sabah televizyonda korona hastalığının son durumu hakkında konuşma yapan Ayetullah Hamene'yi, korona ile mücadelenin ilk aylarında silahlı kuvvetlerin ciddi ve güçlü varlığına atıfta bulunarak, silahlı kuvvetler hala meşgul ama halka yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdırlar dedi. Korona salgını sorununun bir kısmının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını dile getiren Ayetullah Hamene'yi, aziz halkımız ilk aylarda olduğu gibi aynı hassasiyetle kurallara uysun ki kendi yaşamları ve başkalarının sağlığı tehlikeye atılmasın açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi bir günde 500'den fazla can kaybı ve ailelerinin acı çekmesinin yanı sıra on binlerce insanın hastalığa yakalanması gerçekten acı vericidir. Bu yüzden bu durumla başa çıkmak için bir görevimiz var dedi. Ayetullah Hamene'yi teşhis testlerinin genişletilmesi gerektiğini vurgularken, hastalığın başlangıcında genel teşhis testleri de yaygınlaştı. Bu iyi bir şeydi ve sağlık kurumları bunun seferber olarak yapmalıdır ifadesine kullandı. Ayetullah Hamene'yi diğer tavsiyelerinde Seyyid-i Şuheda İmam Hüseyin yaz merasimlerinin ilahi rahmetin bir lütfu olarak değerlendirdi. Ayetullah Hamene'yi yaz merasimleri organizatörlere ve katılımcılarına sağlık kurallarına ve mesafelere uymayı tavsiye ederek Hüseyin'in meclislerinin hastalığı yaymasına ve muhalifleriyle düşmanların alay etmesine izin vermeyin diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i son koroner kalp hastalığı dalgasını kontrol etmek için kamu planlaması gerekiyor ve Dışişleri Bakanlığı aşı ithalatını artırmak ve hızlandırmak için gerekli tüm önlemleri almalıdır vurgusunda bulundu. İran Press Haber Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reis'i bugün kabine oturumunda koronavirüs ile mücadele ve yönetimini bugün ülkenin en önemli sorunu olarak değerlendirdi ve şöyle dedi. Tüm kapasiteleri kullanacağız. Bu alanda kamunun bütün kurum ve kuruluşları bunun için çaba gösterecekler. Reis ülkenin tüm kapasiteleri korona salgını dizginlemek için kullanılmazsa mevcut olumsuz durumdan çıkmak zor olacak dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. İran Dışişleri Bakanı ülkeye aşı ithalatını hızlandırmak ve artırmak için gerekli önlemleri ve takipleri yapmalı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve benzeri kurum ve kuruluşlar. Kızılay aşılamayı yaygınlaştırmak ve hızlandırmak için elinden geleni yapmalılar.
İran Teknik ve Gümrük İşleri Genel Müdür Yardımcısı son 7 ayda ülkeye 21 milyon dozdan fazla korona aşısının ithal edildiğini söyledi. İrna'ya göre Mehdad Cemali Erunegi, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Rıza Şanisaz'a hitaben yazdığı mektupta son 7 ayda 33 parti halinde toplam 21 milyon 14.610 doz korona aşısının havalimanı gümrükleri aracılığıyla ülkeye girdiğini, gümrük işlemlerinin acilen yapılmasının ardından İran Sağlık Bakanlığı temsilcilerine teslim edildiğini bildirdi. Cemali Erunegi bu dönemde Japonya'dan 2 milyon 911 bin 810 doz AstraZeneca aşısı, 1 milyon 21 doz Rus Sputnik aşısı, 14 milyon 490 bin doz Çin Sinopharm aşısı, 700 bin 800 doz Güney Kore koaksiyel aşısı, 125 bin Hindistan Bharat aşısı ve 1 milyon 452 bin doz İtalya'dan COVAX aşısı ithal edildiğini bildirdi. İran Gümrükleri Teknik ve Gümrük İşleri yetkilisine göre ayrıca özel sektör tarafından 315 bin doz Rus AstraZeneca aşısı da ithal edildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 536 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 42.541 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 95.647'ye, vaka sayısı ise 4.281.217'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.932'sinin durumun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.618.224'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Koronavirüsün delta varyantı sebebiyle vakaların arttı. Amerika'da son 24 saatte 100 bini aşkın vaka tespit edildi. 605 kişi ise hayatını kaybetti. Reuters Haber Ajansı'nın kamu sağlığı verilerine dayanarak yaptığı sayıma göre ülke çapında koronavirüsü vakaları geçen hafta %35 artarak arka arkaya 3 gün boyunca ortalama 100 bin seviyesine ulaştı. Louisiana, Florida ve Arkansas nüfus bazında geçen hafta en fazla yeni vaka bildiren eyaletler oldu. Amerika'da geçen hafta hastaneye yatışlar %40, can kayıpları %18 arttı. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre Florida, pazar günü 28.317 vaka ile yeni bir günlük rekor kırdı. Reuters analizlerine göre Florida'daki hastaneye yatışlar 8 gün üst üste rekor seviyelerde ve bazı okul bölgeleri öğrenciler için maske gerekip gerekmediğini tartışırken Florida'da çoğu öğrenci bu hafta sınıflara geri dönüyor. Pazar günü ülkenin en büyük ikinci öğretmenler sendikası başkanı aşılanmak için çok genç olan öğrencileri korumak amacıyla Amerikalı öğretmenler için zorunlu aşıları destekleyeceğini açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'in önerdiği bakanlar listesi İslami Şura Meclisi'ne sunuldu. Gayri resmi olarak meclis muhabirlerine verilen bakanların isimleri şöyle. Petrol Bakanlığı Cevat Avcı, İçişleri Bakanlığı Ahmet Vahidi, Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı İhsan Hanzuzi, İstihbarat Bakanlığı Hucetül İslam Hatip, Kültür ve İslami İnşaat Bakanlığı Muhammed Mehdi İsmaili, Tarım Bakanlığı Cevat Sadat'ın İnşaat, Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakanlığı İzzetullah Serkami, Spor ve Gençlik Bakanlığı Hamid Sevcadi, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Rıza Fatım Emin, Adalet Bakanlığı Emin Hüseyin Rahimi, Enerji Bakanlığı Ali Ekber Mehrabiyan, Dışişleri Bakanlığı Hüseyin Emir Abdullahyan, Eğitim Bakanlığı Hüseyin Bağoli, Kooperatifler Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı Hucet Abdülmeliki, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Behram Aynullahi, Yol ve Şehircilik Bakanlığı Rüstem Kasımi, Savunma Bakanlığı General Muhammed Rıza Garayi Aşriyani, Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Muhammed Ali Zulfigül, İletişim ve Bilgi Teknoloji İsa Zarepur. İsimler gayri resmi olarak meclis muhabirlerine sunuldu ve henüz resmi olarak teyit edilmemiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü, Avrupa Afganistan barışı için bir şeyler yapmak istiyorsa bugün harekete geçmeli, yarın çok geç olacak dedi. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi bugün yaptığı açıklamada dün Tahran'da bazı Avrupalı büyükelçilerin ve yetkililerin katılımı ile bir toplantı yapıldığını duyururken Tahran'da bulunan Avrupalı büyükelçiler ve yetkililerle Afganistan'daki gelişmeler hakkında bir toplantı yaptık dedi. Musevi konuşmanın ana mesajının da zamanın hızla boşa harcandığını söylerken Avrupa-Afganistan barışı için bir şeyler yapmak istiyorsa bugün harekete geçmeli. Yarın çok geç olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Asya Genel Müdürü tüm yapılar yıkılmadan önce barış için bir şeyler yapılmalı dedi.
Amerikan ordusu Afganistan'daki durumun da önce öngörülenden daha kötü olduğunu vurguladı. Amerika, Taliban'ın kısa süre içinde birçok vilayetin başkentini ele geçirmesinin ardından Afganistan hükümetinin başkenti Kabil'in birkaç hafta önce öngörülenden de önce düşebileceği sonucuna vardı. Amerikan ordu istihbaratı daha önce Taliban'ın Amerikan tamamıyla şehirlikten 6 ile 12 ay sonra Kabil'i ele geçirebileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili The Washington Post'ta konuşan ve konunun hassasiyeti nedeniyle ismi paylaşılmayan bir yetkili, Amerikan ordusunun artık çöküşün 90 gün içinde meydana gelebileceğini öngördüğünü belirtti. Bazı yetkililerin Kabil'in bir ay içinde düşebileceğini öngördüğü aktarıldı. Yeni ordu istihbaratı değerlendirmesinden haberdar olan bir kişi de her şey yanlış yönde ilerliyor dedi. Taliban bir haftadan kısa süre içinde Kabil'in kontrolündeki 7 vilayet başkentini ele geçirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden salı günü bir kez daha Afganistan'dan çekilme kararını tartışmaya açık olmadığını söyledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile bir araya geldi. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüşmesinin ardından Pakistan Savunma Üretim Bakanı Celal ile parlamento binasındaki makamında görüştü. Görüşmede Akar iki ülkenin savunma sanayisi alanında işbirliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyetle bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi. Akar ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerektiğine vurgu yaptı.
Türkiye ve Gürcistan Cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadele mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.
Muğla'nın Darça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Ege Denizi'nde Darça açıklarında saat 04.39'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Denizde Darça'ya 37.68 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem ilçe merkeziyle çevresinde hissedildi. Yerin 16.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.
El Meyadin kanalı sansürlenen haberlerden naklen geçen ay Dubai'deki Jebel Ali Limanı'nda meydana gelen patlamada 3 Siyonistin öldürüldüğünü ve 2 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını gösteren gizli bir belgenin bulunduğunu bildirdi. El Meyadin kanalına göre 7 Temmuz'da Dubai'deki Jebel Ali Limanı'nda meydana gelen patlama mahallinde 6 kişiden oluşan İsrail timinin bulunduğu anlaşılıyor. Dubai polisinden alınan belgeye göre Jebel Ali Limanı'nda meydana gelen patlamada 3 Siyonist öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Belgeye göre patlamaya bu limanda bir konteynere yerleştirilen bomba neden oldu. Belgede öldürülenlerden bazılarının cesetlerinin gömüldüğü, bazılarının cesetlerinin ise konunun hassasiyeti nedeniyle polis gözetiminde memleketlerine nakledildikleri belirtiliyor.
Irak'ta Ed-Dava Partisi, Kerbela Belediye Başkanı'nın öldürülmesine hükümet gücünün kaybının bir işaret olduğunu belirterek bu cinayeti kınadı. Irak, İslami Ed-Dava Partisi, halka hizmet etmekle görev yapan Kerbela Belediye Başkanı Abir Selim'e yönelik saldırıyı kınayan bir açıklamada bu cinayetin hükümet otoritesinin küçük bir kaybı olduğunu söyledi. Ed-Dava Partisi bu cinayeti işleyenlerin ağır bir ceza ile cezalandırılmasını istedi. Bu arada öldürülen Kerbela Belediye Başkanı'nın cenazesine yüzlerce Iraklı katıldı. Irak Başbakanı Kazım'ın Kerbela Belediye Başkanı'nın öldürüldüğü yeri ziyaret etti ve caddeye öldürülen belediye başkanı Avil Selim'in adının verilmesini istedi.
Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi bu yılın sonuna kadar hiçbir Amerikan askerinin Irak'ta kalmayacağını umduğunu ve Irak parlamento seçimlerinin direniş gruplarını zayıflatacağını umduğunu söyledi. Amerikan Büyükelçisi Kürdistan 24 kanalına verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde Amerikan güçlerinin Irak'tan çekileceğini bildirirken, bu yılın sonuna kadar Irak topraklarında daha fazla Amerikan askeri olmayacak ve 31 Aralık 2021'den itibaren Amerika'nın varlığı, danışmanların ve eğitim personelinin varlığıyla sınırlı kalacak, dedi. Toller, PKK varlığını Irak ve Kürt bölgesi için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek Amerika'nın terör örgütü listesine aldığı grubun Irak'ın bazı bölgelerinde yasaların uygulanmasını ve anlaşmaları önlemek için bazı Iraklı silahlı gruplarla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Toller ayrıca Irak topraklarına yönelik Türkiye ordusunun saldırılarının devam etmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek bunu Irak'ın toprak egemenliğinin zayıflaması olarak nitelendirdi.
Lübnan'da hükümeti kurmakta görevlendirilen Necip Mikati yetkililere kabineyi kurmaları için 20 Ağustos'a kadar süre verdi. Kuveyt gazetesi Al-Anba isimsiz kaynaklardan nakleden verdiği haberde görevdeki Lübnan Başbakanı Necip Mikati kabinenin 20 Ağustos'a kadar kurulmaması halinde görevden istifa edeceğini ilgili makamlara bildirdi denildi. Kuveyt gazetesi Mikati yanlısı partilerin kabinesinden istifa etmesi halinde başka bir geçici başbakan seçmek için Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile yapılacak her türlü istişareyi boykot etmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını vurguladı. Aoun Mikati'yi Temmuz, ayın ay sonlarında da kabineyi kurmakla görevlendirdi ve ertesi gün istişareler başladı. Lübnan'da kabinenin oluşumundaki gecikmeler 2019'un sonlarından bu yana ülkede var olan ekonomik kriz daha da kötüleştirilerek ülkede finansal ve geçim kaynaklarının da çökmesine, artan yoksulluk ve suç oranlarına, ülkede yakıt, ilaç ve değerli temel mal kıtlığına da yol açtı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen yolsuzluk operasyonda çoğu bakanlık çalışanı 207 kişinin tutuklandığı açıklandı. Ülkede Mart ayında da aynı gerekçeyle 241 kişi tutuklanmıştı. Suudi Arabistan'ın Gözetim ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Nezahal çoğu Suudi vatandaşı, bir kısmı da ülkede çalışan yabancılar olmak üzere 207 kişinin geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonda tutuklandığını duyurdu. Nezahal tarafından yapılan resmi açıklamada gözaltına alınanların savunma, içişleri, milli güvenlik, sağlık, adalet, belediye ve kırsal işler, konut, çevre, su ve tarım, eğitim, ticaret, insan kaynakları ve medya bakanlıklarında çalışan kişiler ve bu kişilere rüşvet verdiği tespit edilenlerden oluştuğu belirtildi. Açıklama yeni olmakla beraber açıklamada tutuklanan 207 kişinin Temmuz ayında gözaltına alındıkları ve ardından tutuklandıkları belirtildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı darbe yanlısı Haftar liderliğindeki ulusal ordu olarak bilinen güçlerin komutanına seslenerek ordunun kimseye ait olamayacağını vurguladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya ordusunun sıfatı ne olursa olsun tek bir kişiye bağlı olamayacağını belirtti. Dibeybe, Libya ordusunun 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Trablus'ta düzenlenen etkinlikte konuştu. Libya Başbakanı isim vermeden ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'ın Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına atıfta bulunarak ordunun asli görevinin de dışa bağımlı olmadan ülkenin egemenliğini korumak olduğunu vurguladı. Dibeybe şunları da kaydetti. Ordu sıfatı ne olursa olsun bir başka kişiye de bağlı olamaz. Bilakis o tüm Libyalıların ordusudur. Ordular başkentleri korumak için vardır. Hangi nedenle olursa olsun onlara saldırmak, halkını korkutmak ve müttefiklerini de yok etmek için değildir. Silahlı kuvvetler başkomutanlığının devlet başbakanına bağlı ve ordunun anayasaya tabi olduğunun altını çizen Dibeybe, savaşı birkaç araç olarak kullananlar basiretsizdirler. Çünkü her şeyi zayıf bir kibir uğruna feda ederler dedi. Dibeybe konuşmasını şöyle sürdürdü. Savaş yüzünden onlarca yıl kaybettik. Bugün tüm bu savaş çığırtkanlıklarına rağmen babaların iradesi ve annelerin de sevgisinin çocuklarının savaşa girmesinin geldiğine eminim.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyareti etrafında. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti ve kendisinin İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, özellikle Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmeler, siyasi gözlemciler açısından önemli bir ziyaret olarak değerlendirildi. Irak hükümeti bu ayın sonuna kadar İran, Suriye ve Türkiye gibi bölge ülkeleri ve muhtemelen bölge dışı bazı ülke yetkililerinin katılımı ile bir toplantı düzenlemeyi amaçlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Salı günü Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmede Cumhurbaşkanı Mustafa Kazım'ın Irak komşu ülkeleri oturumuna katılma daveti için teşekkür ederek Irak'ın bu girişiminin mübarek bir eylem olduğunu söyledi. Irak Dışişleri Bakanı da yapılan görüşmede bölgede sürekli güvenliğin İran ve Irak olmadan şekillenemeyeceğini işaretle, söz konusu oturumun bölge ülkelerinin karşılıklı görüşmelerle bölgede topluca görüş birliğine ulaşmaları için bir ortam oluşturacağını ifade etti. Bu ziyaretin ve Fuat Hüseyin'in İranlı yetkililer ile görüşmelerinin önemi nedeniyle, görünüşe göre ilk hedef iki komşu ülke arasındaki ilişki seviyesinin ikili ilişkilerin stratejik olması, özellikle de Irak sorunlarının çözümünde İran'ın etkin rolü nedeniyle yükseltilmesidir. Siyasi meseleler uzmanı Abdurrıza Fericizade'ye göre Fuat Hüseyin'in İran ziyareti, Cumhurbaşkanlık güvenlik oturumuna davet etme ilaveten İran yeni hükümetinin ikili ilişkilere bakışını öğrenmektir. Irak siyasi meseleler uzmanı Adnan Seraj da bu ziyaretin hedeflerine değindiği yorumunda, Bağdat'ın İran ve Amerika arasındaki durumu sakinleştirmeyi ve Washington'un Bercam'a geri dönmesini istediğini düşündüğünü ifade etti.
Irak siyasi meseleler uzmanı Adnan Seraj şöyle diyor, sakin bir durum yaratmak ve anlaşmalara geri dönmek Irak'ın çıkarınadır ve zira bu durumda Irak enerji ve elektrik ithalatı ve diğer konularda ayrıca İran'la ticari alışverişlerden ve siyasi ve güvenlik işbirliği konusundaki Amerikan baskısından da kurtulacaktır. Bu nedenle bu gezinin genel amacı bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için diplomatik çözümler bulmaya çalışmaktır. Bu ziyaret Bağdat'ın son aylarda en önemli ve belki de en hassas uluslararası ve bölgesel gelişmelerden bazılarına tanık olduğu bir dönemde gerçekleşti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi'nin de üst düzey heyeti temsilen Bağdat-Washington stratejik görüşmeleri ülkenin dış politika boyutundaki en önemli gelişmelerdir. Irak son yıllardaki bölgesel güvenlik gelişmeleri ışığında kesinlikle Amerikan güçlerine ev sahipliği yapamaz. Zira terör örgütü IŞİD'i canlandırması ve direniş ekseni komutanlarına terör saldırısı düzenlemesinin başlıca suçlusudur. Amerikan terörist askeri güçlerine Irak'tan çekilmesi şimdi de halkı bir talep olarak Irak Meclisi tarafından onaylanmıştır. Diğer yandan da Bağdat bölgesel ilişkilerine en yapıcı şekilde sürdürmek ve itidal yolundan ayrılmaması gerekir. Hiç şüphesiz İran her zaman Irak sorunlarının çözümü konusunda hassas davranmıştır ve Irak'ın ilerlemesini kendi ilerlemesi biliyor. Bu görüşe göre Tahran bölgede istikrarın sağlanması ve gerginliğin azalmasına yardımcı olacak komşu ülkelerin siyasi ve güvenlik öneri ve inisiyatiflerini de olumlu karşılayacağını belirtmiştir. İbrahim Reis'in Irak Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde sözleri bu alanda açık ve net bir mesajdır. Reis'e şöyle dedi. İran bölgede karşılıklı sorunların da çözümü ve ilişkilerin iyileşmesi için diyaloğun güven oluşturduğu ve istikrarı sağladığını düşündüğü gibi yabancıların bölge işlerindeki müdahalesinin de gerginlik ve tehdit oluşturduğunu düşünüyor. İran açısından yabancıların müdahalesi olmaksızın bölge ülkelerinin işbirliği ve dayanışması, bölge milletlerinin güvenliğinin sürekliliği, huzurun tesisi ve refahın da sağlanması için gerekli bir koşuldur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden yönetiminin 11 Eylül saldırıları dosyasını gözden geçirmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, pazartesi günü yaptığı açıklamada 11 Eylül saldırılarıyla ilgili dosyaları gözden geçireceğini duyurdu. Biden, bu bağlamda yayınladığı bildiride, hükümetim yasalar çerçevesinde maksimum şeffaflığı sağlamaya kararlıdır. Adalet Bakanlığı'nın daha önce hükümet tarafından yasaklanan belgeleri gözden geçirme ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapma taahhüdünü içeren bugünkü eylemini memnuniyetle karşılıyorum dedi. 11 Eylül 2001 tarihinde New York ve Washington'da yaşanan olaylarda hayatını kaybeden yaklaşık 3000 kişinin aileleri bir mektupta Biden katılımıyla düzenlenecek olan 20. yıl anma törenine ancak Suudi liderlerin desteğinde saldırıların gerçekleştiğine dair belgelerin ifşa olmasını kabul etmesi durumunda katılacaklarını belirttiler. Söz konusu aileler ve avukatları, Amerikan kurumlarının Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırganları ile ilişkilerine dair belgeleri gizlediklerini belirterek şikayette bulundular. Trump ve Selefi Obama hükümetleri, Batı Asya'da Amerika'nın başlıca müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan ile ilişkilerinde ekonomik, jeopolitik ve siyasi sebeplerden dolayı her zaman Riyad yönetimi ve bazı üst düzey yetkililerinin 11 Eylül olaylarındaki rolünü örtbas etmeye çalışmıştır. Özellikle Trump yönetimi Suudi rejimine her zaman destek verirken Arabistan ile ilişki düzeyini azaltmayı istemezken bu ilişkilerde herhangi bir gerginliğin yaşanmasını istemedi. Hatta Trump döneminde kurbanların ailelerine bu konunun izlenmesi sözü verilmesine rağmen bu bağlamda hiçbir zaman herhangi bir girişimde bulunulmadı. Temmuz 2016 tarihinde 11 Eylül olayları ile ilgili Kongre tarafından yayınlanan raporda o tarihte 19 hava korsanlığından 15'inin Suudi vatandaşı oldukları açıkça ilan edildi. Bu mesele Amerikan Kongresi'nde JASTA yasasının onaylanmasına sebep oldu.
Böylece 11 Eylül kurbanları ailelerine, Suudi hükümet ve yetkililerine karşı dava açmalarına olanak tanındı. Aslında Kongre, Obama'nın başkanlık döneminin sonlarında JASTA yasası ile Suudi rejimin terörizme inkar edilemez desteğini onaylamış oldu. Şimdi 11 Eylül 2001 olaylarında Suudi Arabistan'ın teröristlere çeşitli yardımlarda bulunduğu artık biliniyor. Özellikle bu konuda bazı Suudi prensler ve yetkililerin de konuya ayağı açıldığı biliniyor. Fakat hem Obama ve hem de Trump söz konusu yasanın Riyad ve Washington ilişkilerini de olumsuz etkileyici bahanesiyle pratikte yürütülmesini engellediler. Bunun sebebi de Amerika'nın stratejik ve ekonomik çıkarları ve Suudi rejimin Batı Asya'daki önemli rolüdür. Biden yönetimi her ne kadar başta Suudi rejime karşı sert pozlara giyse de Riyad ile ilişkileri tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söylese de yine sonuçta Amerika'nın stratejik konuları ve çıkarları nedeniyle yine Suudilere geniş ilişkileri de kurmuş oldu.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dostlar, Muharrem ayının ikinci gününde huzurlarınızdayız. Bir kez daha İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla siz müvahhid insanlara ve o hazretin aşıklarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da siyerini ve yolunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmamın değerli özellikleri ve daha genel bir anlamda Aşura kıyamının felsefesi hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Röportajımızda Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem Hocamız bizimle birlikte bugün. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Türkiye'den bütün sizin radyonuzu dinleyen bütün Ehl-i Beyt dostlarına Selam olsun.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bildiğiniz gibi Muharrem ayındayız. Şimdi bu Matem-i Muharrem'i yaşıyoruz ve daha doğrusu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamının çeşitli boyutları çeşitli programlarda ve televizyon kanallarında konuşuluyor. Şimdi imamın ister ahlaki özellikleri olsun, tabii ki birçok uzmana göre, din alimine göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en mükemmel örneği ve ahlakının tecellisidir İmam Hüseyin Aleyhisselam. Siz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu fedakarlığını ve İslam yolunda vermiş olduğu mücadeleyi nasıl değerlendirirsiniz bizim dinleyicilerimiz için?
Şimdi her şeyden önce Hazreti Hüseyin'in kendisi kendisini değerlendirmiştir. Kerbela'nın şanlı direnişini Hazreti Hüseyin'in kendisi kendi ağzıyla söylemekte fayda var. Çünkü Hazreti Hüseyin şanlı direnişini başlattığı zaman ve o şanlı direnişi için fedakarlık yaptığı zaman buyurur ki اِنَّمَا خَرَجْتُ لِتَلَبِ الْاِصْلَحِ فِي اُمَّتِ جَدِّي Ben ceddim Resulullah'ın dinini ıslah etmek için, ceddim Resulullah'ın dinini işte Yezid gibi bir zalimin elinden kurtarmak için geldim Kerbela'ya. Yolum ceddim Resulullah'ın yoludur, babam Ali el-Murteza'nın yoludur. Benim buradaki amacım, misyonum emri meruf ve nehyi münkerdir. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi şanlı direnişini bu şekil yorumlamaktadır. Ha, bize düşen nedir? Bize düşen, onu sevenler olarak bize düşen o şanlı direnişi en iyi şekilde anlamak, kavramak, özümsemek, sindirmek ve bütün dünyaya, bulunduğumuz bölgeye, bulunduğumuz millete o şanlı direnişin kahraman olan Hazreti Hüseyin'i anlatmaktır. Hazreti Hüseyin kimdir? Kerbela nedir? Onu millete anlatmaktır. Hazreti Hüseyin yenileceğini bilerek zalime karşı Kerbela yoluna düşen büyük bir kahramandır. Hazreti Hüseyin olmak zulme ve kötülüğe karşı ölümü göze alarak kıyam etmektir. Şanlı direnişi yönetmektir. Hazreti Hüseyin olmak haksız çoğunluğa karşı haklı azınlığın yanında ölümüne mücadele etmek demektir. Hazreti Hüseyin olmak dinin ayaklar altına alınmasına ve oyuncak edilmesine, ölümüne itiraz etmektir. Hazreti Hüseyin olmak zalimlere karşı zalimlerle birlikte yaşamaktansa zalimlere karşı çıkarak ölmeyi ve izzetli ölmeyi tercih eden kutlu yol olarak görmektir. Hazreti Hüseyin olmak Yezidlerin iktidar sofrasını susuzluk çölüne tercih etmektir. Hazreti Hüseyin olmak zalimlere karşı olmaktır. Hazreti Hüseyin olmak adaleti savunmaktır. Hazreti Hüseyin olmak ne mutlu Hüseyin'e ve Hüseyin'i olabilenlere selam olsun demektir. Hazreti Hüseyin'in şanlı direnişinin özeti budur. Allah bizleri Hazreti Hüseyin'in şanlı direnişine, o direnişine uyanlara ve o direnişi bütün dünyaya yayanlardan olmayı bizlere nasip etsin inşallah.
Amin.
Tahran Radyosu.
Ahmet Hocam, şimdi sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Hüseyin kendisini ve Pak Hanedanını feda ederek adeta şafak güneşi gibi parladı İslam tarihinde ve İslam ahkamından aydın bir görüntü sunarak insaniyet yolunu kıyamet gününe dek aydınlattı. Şimdi siz bu görüşe bir ifadeyi katlıyor musunuz acaba?
Tabii ki. Şimdi Hazreti Hüseyin'in o şanlı direnişi ebedidir. Bunu Ceddi Resulullah demiştir. Bunu biz demiyoruz. Şimdi Ceddi Resulullah demiş ki, buyurmuş ki اِنَّ الْلِقَتْ لِغُلِدِ هُسَيْنِ فِي كَرْبَلَا هَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدْ اَبَدَا Yani Hüseyin'in Kerbela'da o şanlı direnişi ve şehadete ermesi bir ateş yakacak inananların kalbinde ki o ateş kıyamete kadar sönmeyecektir. Biz görüyoruz ki her yıl İslam ve Hazreti Hüseyin sevgisini kalbinde taşıyan, Hazreti Hüseyin şuurunda olan, Kerbela şuurunda olan Hazreti Hüseyin aşıkları bütün dünyanın her tarafında o peygamberimizin o sözünü, o şiarını, o sloganını canlandırmak için herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ve bu şanlı direniş bir bayraktır ki o bayrak kıyamet gününe kadar düşmeyecektir ve Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas'ın o sancağı nesil bir nesil kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ve inşallah Hazreti Mehdi'ye teslim edilecektir.
Amin. Ahmet Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a ısmarlıyoruz efendim.
Ben de bütün sizin dinleyicilerinize Kars'tan, Türkiye'den selamlar, saygılar sunuyorum. Allah taziyelerinizi kabul etsin. Allah Hazreti Hüseyin'in yolundan bizleri ayırmasın.
Amin. Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Matem-i Muharrem ayı ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki fedakarlıkları konusu etrafında. Sohbetimizde Karşıyalarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem hocamızla konuştuk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin Amerika, İngiltere ve Korsan İsrail'in bölgede kuşkulu hareketlerini dikkatle rasat ettiklerini vurgulaması, Japonya yönetiminin İran'ın yeni hükümetiyle tüm alanlarda işbirliğine geliştirmeyi hazır olduklarını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İslam Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Abbas Goldruy'nin Siyonist rejimin Hizbullah ile karşı karşıya gelmekten korktuğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Abbas Goldru, Siyonistler Lübnan Hizbullah Hareketi ile her türlü yüzleşmekten korktuklarını, bunun son örneği de Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyinde yaptığı saldırının durdurulduğunu hemen ilan etmesinde yaşandığını belirtti. Lübnan'ın güneyinde meydana gelen son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Goldru, son günlerde Lübnan'ın güneyinde çok önemli bir gelişme yaşandığını, bu gelişme Hizbullah'ın gösterdiği tepkiye göre büyük bir gelişme sayıldığını belirtti. Goldru, Siyonistler savaş uçakları ile Suriye topraklarına saldırdığını fakat bu arada en önemli konu Hizbullah hareketinin bu saldırıya verdiği cevap olduğunu, zira bu cevap dengeleri değiştirerek direnişin konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Goldru, bugün Siyonistler çok kırılgan konumda olduğunu, bu yüzden gövde gösterisi yapmaya çalıştıklarını ama yine de Hizbullah hareketiyle karşı karşıya gelmekten korktuklarını kaydetti.
İtilaf gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Zehra İrşadi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Korsan İsrail'in Mercer Street gemisi hakkındaki yalanlarının tuzağına düşmemesini istemesi, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin Amerikan askerlerinin Suriye'de bulunmalarının illegal olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın petrokimya endüstrisiyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ulusal Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Behzat Muhammedi, bu yıl ilk kez petrokimya endüstrisinin gelirinin 21,5 milyar dolara ulaşacağını belirterek bu yıl 43 milyon ton nihai petrokimya ürünü üretilecek ve bunun 33 milyon tonu ihraç edilecek dedi. Ulusal Petrokimya Şirketi Genel Müdürü, petrokimya sanayi komplekslerinin gıda ve ürün sisteminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran'ın petrokimya endüstrisinin ihracat ve döviz getirme alanında her zamankinden daha dinamik olduğunu ifade ederek, geçen yıl 67 komplekste kullanılan 6 milyar dolara eşdeğer yaklaşık 40 milyon ton yem aldık diye kaydetti. Muhammed'i geçen yıl ülkenin petrokimya kapasitesine 25 milyon ton eklendiğini, ayrıca 34 milyon ton ürün üretilerek 15 milyar dolar gelir elde edildiği belirtildi. Koronanın ülkede yayılmasına da değinen Muhammed'i, salgına rağmen geçen yılda petrokimya endüstrisinin kalkınma hedeflerine ulaşıldı diye belirtti.
Hemşeri gazetesinde Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Kianu Jihanpur'un İran'da aşı ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kianu Jihanpur, gelecek 3 ay içinde 120 milyon doz koronavirüs aşısı temin edileceğini açıkladı. Jihanpur, şimdiye kadar ülke genelinde toplam 16 milyon 800 bin doz aşı uygulandığını belirtti. Jihanpur, şimdiye kadar 13 milyon 500 bin vatandaş birinci doz ve 3 milyon 300 bin vatandaş da ikinci dozla aşılandığını kaydetti. Sözcü Jihanpur, önümüzdeki 3 ay içinde de 120 milyon doz aşı temin edileceğini, yabancı taraflar sözünü tuttuğu takdirde yaz mevsiminin sonuna kadar 40 milyon dozun yurda ulaşması gerektiğini ifade etti. İran'da ithal aşıların yanı sıra aşılama çalışmasında yerli aşı da kullanılıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Aşura kıyamının ebedileşme sırrı hakkında kısa bir yorum yaptık. Ve Hüseyin-i Hamaset'in ebedileşme sırlarından biri, Emevi Hanedanı'nın ciddi tehditlerine maruz kalan İslam'ı korumak olduğunu beyan ettik. Kur'an-ı Kerim, İslam'ı anlatırken Âl-i İmran suresinin 19. ayetinde şöyle buyurmakta: Allah nezdinde hak din, İslam'dır. Yüce Allah bu dini iç ve dış düşmanların tüm komploları ve sinsi çabalarına rağmen bekasını ve kalıcılığını güvence altına alarak şöyle buyurmakta. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dolayısıyla Hüseyin ibn Ali aleyhisselamın amacı ve İslam dinini koruma çabası ilahi irade ve takdirinin doğrultusundaydı ve buna göre de ebedileşti. Nitekim Emevilerin iktidarı düşkünü, bencil elebaşları, kamuoyuna İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve Yezid'le savaşının amacı Emevileri devirerek iktidarın başına geçmek olduğunu telkin etmeye kalkışınca o Hazret açıkça şöyle ilan etti. Ey Yüce Rabbim! Kuşkusuz sen bilirsin, bizim kıyamımızın amacı siyasi iktidarı ele geçirmek veya mal ve servet ve maddiyat gibi şeyler olmadığını, bizim esas amacımız senin dinini ihya etmek ve fesadın kökünü kurutmak ve senin topraklarında ıslah yapmak olduğunu bilirsin. Biz zulme uğrayan kullarını kurtarmak ve onların çiğnenen haklarını savunmak ve onlara iade etmek ve ayrıca senin kulların için vacip kıldığın ahkama ve sünnetlerine uymak istiyoruz. Bu sözlerin tümünde ilahi saikler her açıdan ve her alanda açıkça göze çarpıyor ki bu da Aşura kıyamının ebedileştiren sırlarından biridir. Nitekim hangi amel veya hangi söz ilahi rengi ve kokusu olursa ebedileşir. Kur'an-ı Kerim Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde bu inkar edilemez gerçeği ve ufkunu şöyle çizerek beyan ediyor. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Hidayet meşalesini daima parlamasını sağlayan ilahi irade ve takdirden başka, halk kitleleri ve özellikle ulema ve dini aydınlarda sorumluluk taşımalı ve düşmanla savaş meydanında katılarak hakiki önderlere destek vermeleri ve birlik içinde küfür ordusu ile çarpışmalarıdır. İşte bu anlayıştan hareketle şehitlerin efendisi Hüseyin İbni Ali aleyhisselam çağdaşı olan alimlere hitaben şöyle buyurdu. Eğer siz bize yardım etmez ve hakkı gözeterek bizimle tek yürek olmazsanız zalimler size karşı daha da güç kazanır ve peygamberinizin parlayan güneşini söndürmek için daha da aktifleşir. İmam Hüseyin aleyhisselam beyanatının devamında bir kez daha Allah'ı eksen almaya vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Eğer bize yardım etmezseniz Allah bize yeter ve biz ona dayanır ve tevekkül eder ve ona doğru gideriz. Zira kaderimiz onun güçlü ellerindedir ve hepimiz ona döneceğiz. Yüce Allah'a inanç ilkesini ifade eden bu sözlerden başka, Hüseyin İbni Ali aleyhisselam gerçekleştirdiği kıyamın her aşamasında bu ilkenin izlerine rastlamak mümkün. Medine valisi Velid'le görüştükten sonra hükümet konağından ayrılan İmam Hüseyin aleyhisselam, İslam peygamberinin mezarını ziyaret ederek Yüce Allah katına şöyle dua etti. Ey Yüce Rabbim! Senden, senin rızana ve peygamberinin hoşnutluğuna vesile olacak bir yol göster. öz Muhammedi İslam irfanının hakiki salikleri, seyir ve sülükün en yüksek derecelerinden biri ilahi rıza makamına ulaşmaktan ibaret olduğuna inanır. Zira bu derecede insan kendini tüm varlığı ile Yüce Allah'a emanet eder ve sonuçta Allah-u Teala'nın onun için belirlediği tüm hadiselere karşı İmam Hüseyin aleyhisselam gibi hakiki rızasını beyan eder. İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'de bir hutbede öngördüğü tüm acı gelişmeleri ve başına gelecekleri beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Yüce Allah'ın rızası olduğu her şeye biz de razıyız ve onun belirlediği hadiselere ve imtihanlara sabırlı oluruz ve Allah bize sabredenlerin mükafatını verecektir. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam daha sonra da sözünü ettiği rızanın kalbinin ta derinliklerinden yükseldiğini göstermek için tüm tavsiyelere ve Kerbela'ya gitmesine karşı çıkanların muhalefetine rağmen şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki kim bizim ilahi yolumuz uğruna kalbinin kanından vazgeçer ve onun yolunda şehit olup Hakk'a kavuşmak istiyorsa hareket etmek üzere hazırlansın. Zira ben eğer Allah irade buyurduysa yarın yola çıkıyorum. İmam Hüseyin aleyhisselamın Allah ekseninde hareket etmesini yansıtan bir başka nokta, Mekke valisi Ömer İbni Sa'd'in, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın eşi Abdullah İbni Cafer aracılığı ile kendisine verilen aman mektubuna verdiği cevaptır. İmam bu mektuba şöyle cevap verdi. Kim Allah'ın ve peygamberinin davetine uyar ve salih amelde bulunur ve Hakk'ın emirlerine teslim olursa, hiç kuşkusuz Allah'a ve peygamberine karşı çıkmaz. Ancak bana getirdiğiniz şu aman mektubuna gelince, bilin ki en iyi aman Yüce Allah'ın verdiği amandır. Kim din ve Allah'tan korku alanında yer almazsa, ahirette de amanda olmayacaktır. Yüce Allah'tan bize bu dünyada ondan korkmayı nasip etmesini ve böylece ahirette de aman vermesinden yararlanmayı niyaz ediyoruz. İmam Hüseyin hiçbir insani ve ilahi haddi tanımayan ve tevhide aykırı hareket eden düşmanın aman mektubuna gönül bağlamadığını pratikte de göstermek için Emevi uşakları Mekke'de ilahi güvenli haremde kendisine suikast düzenlemek ve Kabe'nin hürmetini çiğnemek istediklerini öğrenince de şöyle buyurdu. Allah'a andolsun eğer Mekke'den bir adım uzakta öldürülürsem, benim için bu kutsal mekanda kanımın akıtılmasından daha iyidir. Ve eğer Mekke'den iki adım daha uzakta öldürülürsem, buraya yakın bir yerde kanımı akıtmalarından daha iyidir. Bundan başka, güya İmam Hüseyin aleyhisselam, Yezid ve uşaklarının mahiyetini bildiğinden, bu zümrenin sonunda Kabe'nin hürmetini çiğneyeceklerini tahmin ediyordu. Nitekim imamın geleceğe yönelik öngörüsü Kameri 64 yılında gerçekleşti ve Yezid iktidarının 3. yılında Mekke'ye çıkarma yaptı. Yezid ordusu Mekkeli Müslümanların kısa süren direnişini kırdıktan sonra Kabe'yi yakarak hürmetini çiğnedi. Evet, İslam hanedanının hakkına aykırı olarak ilahi dini ve ahkamını yok etmek isteyen ve bu yüzden iktidarın ve saltanatın başına geçen Emevilerden farklı olarak nübüvvet ve imamet odağında yetişen Hüseyin İbni Ali aleyhisselam, Emevilerin bu şum hedeflerinden derin kaygı duyuyor ve tüm tepkilerinde ve muhalefetlerinde başlattığı kıyamın her açıdan ilahi bir kıyam olduğunu göstermeye çalışıyor ve insanları ve ulemayı Allah'ın rızasını kazanacak şekilde sorumluluklarını yerine getirmeleri hususunda uyarıyor ve bencillikten ve Kur'an-ı Kerim, İslam, nübüvvet hanedanı ve Müslümanları yok etmekten başka hiçbir amacı olmayan zalim hükümdarların açık gizli sapkınlıklarına itiraz etmelerini ve sessiz kalmaları ve duyarsız davranmaları ile bu zümrenin İslam karşıtı hedeflerinin gerçekleşmesini zemin hazırlamamalarını istiyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam bu doğrultuda şöyle haykırıyordu. Ey insanlar! Bilin ki onlar, yani Yezid ve uşakları, şeytana uymayı vacip bilmiş ve Allah'a itaat etmeyi bırakmış ve fesadı yaygınlaştırarak ilahi ahkamı rafa kaldırmış ve Beytülmal'ı talan ederek kendi tekellerini almış ve Allah'ın haramını helal ve helalini haram yapmıştır ve ben bu şartları önlemek ve değiştirmek için en şayeste kişiyim. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın %100 ilahi saiklerle başlattığı kıyam ve mücadelede en büyük dayanağı o Hazreti her zaman ilham kaynağı olan Yüce Allah ile daimi irtibatı ve savaş meydanlarının tüm engebeli süreçlerinde ona eşlik eden salih insanlardı. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura gününe bağlanan gecede düşmanların saldırı ve savaş niyetini hissettiğinde Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ı düşmandan o gece onlara mühlet vermesini istemekle görevlendirerek şöyle buyurdu. Biz Rabbimiz için namaz kılmak, onun katına dua etmek ve mağfiret talep etmek istiyoruz. Rabbim bilir, ben namazı, Kur'an-ı Kerim tilavetini, bol bol dua etmeyi ve istiğfarda bulunmayı çok severim. Ve bu güvenli ilahi sığınakta İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları kendilerini öylesine Yüce Allah'a ibadet ve münacata kaptırmıştı ki, arifane fısıltıları adeta bal arılarının vızıldaması gibi duyuluyor ve öylesine huzur içindeydiler ki, güya hiçbiri yarın Aşura gününde asla eşit olmayan bir savaşta çarpışıp şehit olmaktan en ufak kaygı duymuyordu. Nitekim bu emsalsiz ruh hali ve eşsiz manevi duruş yüzündendir ki, düşmanın düşmanlığının doruk noktasında ve Aşura'nın öğle saatlerinde Ebu Sammame Saedi, İmam Hüseyin aleyhisselama öğle namazı vakti olduğunu hatırlatınca, İmam aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Bize namaz vaktini hatırlattın. Rabbin seni Allah'ı yad eden namaz kılanlarla mahşur eylesin. Yine böyle bir hengamede ve düşman okları gök taşları gibi İmam Hüseyin aleyhisselam ve fedakar arkadaşların üzerine yağdığı bir sırada o hazret ve arkadaşları baştan başa maneviyat olan muhteşem bir cemaat namazı kılmaya başladılar. Ve bu namaz o hazretin seyrek sayıda arkadaşından birkaçının şehadetiyle son buldu ve Aşura kıyamının ebedileşen tarih sayfalarına altın bir sayfa daha eklendi. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'de orman yangınlarının kayıpları,
Türkiye'de muhalif için erken seçim vurgusu,
Irak Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
ve korona pandemisiyle ilgili son gelişmeler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Türkiye'de yaklaşık iki haftadan beri devam eden orman yangınları Türkiye hükümeti ve halkının ağır kayıplar yaşamasına sebep oldu. Ankara yetkilileri tarafından yapılan ilk incelemelere göre şimdiye kadar orman yangınları yaklaşık 35 milyar dolara yakın maddi hasar dayatmıştır. Fakat orman yangınları hakkında ilk inceleme sonuçları yayınlanırken bazı resmi olmayan kaynaklar bu rakamların gerçek seviyelerinin çok altında olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar orman yangınları ile kesin sonuçlar bulunmazken fakat yanan bölgelerin genişliği Türkiye'nin yeşil hayatının büyük bir bölümünün yok olduğunu gösteriyor.
Türkiye'de orman yangınlarının duyurulması ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkenin yardımına koşan ilk ülkelerden biri oldu. İran yangın söndürme uçakları, helikopterleri ve erleri gönderirken hala yardımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden paylaştığı mesajda yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunan ülke liderlerine ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek şöyle yazdı. Ben kendi halkımdan vekaleten tüm ülkeler ve dost kurumlardan orman yangınlarında bize destek verdikleri için teşekkür ederim. Söz konusu doğal afet meseleleri bir yana Ankara yönetimine karşı haber çevreleri ve parti liderleri bu konuyu Erdoğan yönetimine eleştirilerine daha da yoğunlaştırmak için bir bahaneye dönüştü. Aslında karşı akımlar son günlerde orman yangınlarını bir siyasi meseleye dönüştürmeye çalışırken Ankara yönetimine saldırılarını çeşitli şekillerde yoğunlaştırdılar.
Siyasi gerginlikler ve parti rekabetlerinin Türkiye halkının hayatına gölgesini sardığından dolayı son olaylarda da hükümet ve muhalefet partileri karşı karşıya gelmişken ardından medya ve sanal ortamda bu savaş meydanına inmiştir. Fakat yine de hala bazı bölgelerde devam eden orman yangınları ile ilgili en tarafsız yargılardan biri İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenlerinden ve çevre uzmanı Profesör Doğanay Tolunay'dan geldi. Profesör Tolunay şöyle diyor: son 5 yılda bizim yangınlarımız artarken daha genişledi. Nerede insan orman ile daha yakınlaşmışsa yangınlar da artmıştır. Avcı, çoban, köylü, pikniğe giden aileler gibi faktörlerin tümü çok kolay ve en ufak bir gafletle bir ormanı yok edebilir.
Şimdi konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın Mehdi Tarıkulu'nun görüşlerini dinleyelim.
Yangında zarar görmüş olan yerli halka da, yerleşik halka da çok çok geçmiş olsun dileklerimi ben de iletiyorum. Bu süreçte yaralananlar olmuş, onlara acil şifalar diliyorum. Ve böylece doğanın tahribatına ilişkin de yapılmış olan bu böyle bir yangının aslında bütün canlıların ölmelerine insan üzülüyor. İnsan olan üzülüyor. Doğanın değerini bilen insan üzülüyor. Üzülmeyi gerçekçi bir şekilde yapabilir. Öte yandan geleneksel bir şöyle bir ahlak var. Yönetemeyen, bu hükümetler düzeyinde olur. Herhangi bir aile biçiminde de olabilir. Doğru bir yönetimi sağlayamayan kişiler bahane olarak başka tarafları suçlamanın peşine düşerler. Bu aslında doğru bir yönetim ahlakı değildir. Başta bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de sıkça karşılaştığımız durum budur. Bir yangın zinciri gelişti. Şimdi bu yangın zinciri birçok senaryolara konu oldu. Tabii bu konulardan biri şöyle deyimler de oldu ki bu biraz daha da gözlersek daha gerçeğe yakın. Sahil kesiminde, özellikle sahil kesimindeki ormanlar yanıyor ve bu şimdiye kadar çeşitli gerekçelerle imara açılamayan yerler olmuş oluyor. Şimdi buna da bakarsa insan der ki acaba bunun da işte bir eli mi vardır? Sedat Peker'in açıklamalarıyla insan bir araya getirdiğinde farklı bir düşünce çıkartabilir belki de. Fakat bunlar tabii ki senaryodan ibaret. Gerçek olan şu ki, evet, bu yaz mevsiminde her yerde yangınlar çıkıyor ve insanlar üzülüyor. Yani böyle yangınların çıkmasından, insanların yaşamını kaybetmesi veya zarar görmesinden, hayvanların oradaki yerleşik, yani orada yaşayan hayvanların zarar görmesinden insan üzüntü duyuyor. Böyle bir durum ortadayken, yangını söndürme sorumluluğu ve görevi karşıdayken, kalkıp başkalarını suçlamak çok saçma bir şey. Yani şimdi yönetim adına saçma bir durum. Arkadaş, senin hazırlığa niye yok? Bu konuda kendini sorgulaman gerekir. Niye eksik örneğin yangın söndürme ekipleri, ekipmanlar eksik? Niye eksik? Orada daha önceden de sıkça yangınlar çıkıyordu. Bu konuda eksikler görülüp giderilmesi gerekirken başkalarını suçlamaya kalkmak, yani bu topu taca atmak olmuş oluyor. Yönetim adına da bir ayıptır. Yani şimdi böyle bir şey olmaması gerek.
Sayın Mehdi Tarıkulu'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine vurgu yaptı. Bu haberle ilgili hazırlanan raporu dinliyorsunuz.
Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta göçmenler meselesi olmak üzere iktidar partinin siyasetlerini eleştirerek erken cumhurbaşkanlık seçimlerinin düzenlenmesine vurgu yaptı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet liderleri daha önce de erken cumhurbaşkanlık seçimleri talebinde bulunmuştu. Özellikle Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlarına ve de ülke içindeki sorunların artmasına değinerek erken cumhurbaşkanlığı seçimleri meselesini gündeme getirmişti. Fakat tüm bu engebeli süreçlere rağmen birçok Türkiye'li uzman erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi halinde bile yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde galip geleceğini düşünüyor. Örneğin Türkiye'nin ünlü gazetecileri ve Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Abdülkadir Selvi yapılan son anketlere değinerek Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek muhtemel seçimlerdeki zaferinin kesin olduğunu düşünüyor. Selvi son anketlerden yola çıkarak erken seçimlerin düzenlenmesi halinde yine AK Parti ve müttefiki MHP oyların %50'sinden fazlasını kazanacaktır.
Buna ilaveten yeni anayasaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı seçimlerinin düzenlenmesi, parlamento seçimlerinin düzenlenmesine de bağlıdır. Bilindiği üzere son Türkiye Cumhurbaşkanlık seçimleri 24 Haziran 2018'de düzenlenmiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlık süreci 5 yıl olarak belirlenmiştir. Her şahıs 2 dönemden daha fazla bu makamda görev yapamaz. Böylece bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en geç 25 Haziran 2023'te düzenlenmesi gerekiyor. Fakat yine de anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri tarafından erken seçim kararı alınırsa, bu tarihten daha erken bir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri düzenlenebilir. Aslında Türkiye Anayasası, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento temsilcilerine erken seçim talebinde bulunmalarına hak tanımıştır. Böyle bir karar alınırsa hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri düzenlenecektir. Anayasaya göre bu seçimler aynı günde düzenlenmelidir.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in komşu ülkeler zirvesine katılması için Başbakan Mustafa El Kazimi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı'na davet mektubunu ilettiği bildirildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fuat Hüseyin'in teslim ettiği davet mektubunda Irak Başbakanı bu ayın sonunda Bağdat'ta Irak'a komşu ülkelerin liderleri düzeyinde yapılacak zirve için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daveti yer alıyor. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı ve Erdoğan arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki durumla ilgili bazı konuların ele alındığı belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi, 26.597 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 264.647 covid19 testi yapıldı, 26.597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14.954 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %68.56, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %49.09 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42.555.988'i birinci doz, 30.470.007'si ikinci doz, 5.988.679'u üçüncü doz olmak üzere 79.014.674'e yükseldi. Böylece COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1.462.013 aşı uygulandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngüyle sonuçlanır. Aşı olun, tedbirlere uyun ifadelerini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.